Ayrım 7. Abdullah Öcalan'ı nasıl sorguladım? H. Atilla Uğur. Sayfa 91. Terör örgütü zorda. Aldığım bilgilere göre PKK'da büyük bir moral bozukluğu ve kafa karışıklığı hakimdi. Üst düzey elemanlarından değişik sesler çıkmaya başlamıştı. Radikal ve beyni ifade edilmiş olanlar dışında, ki bunların sayıları çok azdı, yöre halkının da durumundan memnun olduğu ortadaydı. Ancak terör örgütünün tehlike olmaktan çıkması için silahlarından arındırılması ve eylemsizleştirilmesi lazımdı. Madem ki APO, ben devletimin vereceği her türlü görevi yapacağım diye ısrarla rol oynamak istiyordu, o halde döktüğü kanların, yıktığı yuvaların karşılığı olmasa bile bunu yapmalıydı. Bu işlevi yerine getirmek için çaba sarf ederken hiçbir taviz veya garantinin sözü bile edilmemeliydi. Asla bir pazarlık havasına girilmemeliydi. Neticede yakalanmış ve yargılanmayı bekleyen bir teröristi onların başıydı. Bundan sonraki süreçte onun adına veya uğruna insanlar ölmemeliydi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki vatandaşlarımız güvenli ve huzurlu yaşamalıydı. İddianame kabul ediliyor. Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığı, APO'nun sorguda alınan ifadesini, diğer ifadeleri, ülkenin her yerinden derlenmiş olan tüm olay bilgilerini, belgeleri ve somut delilleri inceleyerek iddianameyi hazırlamıştı. Daha önce de belirttiğim gibi hukuk tıkır tıkır işliyordu. Düzmece, uydurma, tek bir delil dahi yoktu. İmzasız ihbar mektupları, uyduruk e-mail ihbarları yoktu. İddianameyi hazırlayan Cumhuriyet'in savcılarından birinin yeğeni de PKK terörüne şehit gitmesine rağmen hiçbir şekilde duygularıyla davranmıyordu. Sadece Cumhuriyet'in savcılığını yapıyordu. İddianame ve eklerine APO'nun telsiz konuşmalarındaki küfürlü sözleri konulmamıştı. Özel hayatıyla ilgili her şey bilinmesine rağmen, bu hususta birçok teröristin ifadesi alınmasına rağmen tek bir kelime yoktu. İşte hukuk adamlığı, Cumhuriyet'in savcılığı buydu. Satırların yazıldığı 2011 yılı Ağustos ayındaki Silivri'deki durumu okuyucunun takdirine bırakıyorum. Hazırlanan iddianame Ankara 2 numaralı Devlet Güvenlik Mahkemesi'nce incelenerek kabul edildi ve duruşmaların başlama tarihi 31 Mayıs 1999 olarak belirlendi. 3,5 ay sonra hakim karşısında. APO 16 Şubat 1999'da İmralı Adası'na getirilmişti. Yaklaşık 3,5 ay sonra mahkeme önüne hakim karşısına çıkacaktı. Yani tutukluluğu senelerce sürmüyor, hukukun öngördüğü ve yasaların emrettiği üzere en kısa sürede yargılanmaya başlıyordu. Satırların yazıldığı 2011 yılı Ağustos ayında aynı ülkede hem de uydurma sebeplerle tutukluluklar yıllarca sürüyor, hakim karşısına çıkmaksa bahtiyarlık oluyordu. APO'nun avukatlarının adaya gelişleri zaman zaman kötü hava koşulları nedeniyle gerçekleşemiyor, onlar da bu olumsuzluğu devlete yükleyip her yere şikayet dilekçeleri yağdırıyorlardı. Halbuki adanın bulunduğu yer Marmara Denizi'nin en fırtınalı ve dalgalı bölgesiydi. Zaman zaman Mudanya'dan yapılan erzak ikmalinde bile sorunlar yaşanıyordu. Örgütün %90'ı beni dinler. APO'yla tekrar görüştüğümüzde terör örgütünün silahlarını bırakması için ne yapacağını sordum. Cevap aynen şöyleydi. Yaşanan bunca acıların artık sona ermesi için imkan tanıdığınızda dağdakilere haber gönderirim. Onların en az %90'ı benim sözümü dinler. Arada çıkabilecek bir iki çatlak ses zaten daha önce de vardı. Bunları çok dikkate almamak lazım. Öncelikle bu insanların topluma tekrar entegre edilmelerini sağlayıcı tedbirler alınmalıdır, dedi. Ben araya girdim. APO, benimle görüşmeyi sen talep ettin. Hiçbir beklentinin olmadığını ama kanın durması için her şeyi yapacağını söyledin. Ben de seni dinliyorum. Ama bu görüşme asla seninle bir pazarlık anlamında değildir. Ben şunu yapayım, siz de bunu yapın deme konumunda değilsin. 15 yıldır milletin senin terör örgütünün elinden çekmediği kalmamış, şehit ailelerin acıları hala dipdiri, gazilerimiz yarım yamalak yaşıyorlar. Hakim karşısına çıkacağın gün bir ihanet döneminin sonu olacak. Kanın durması, artık Kürt kökenli insanlarımızın da acılarının dinmesi devletimizin en büyük hedefidir. Bunu yapabilirim diyen sensin. Ben de sana nasıl yapacağını soruyorum. Durum bundan ibarettir, dedim. Apo, sizi anlıyorum. O zaman daha somut olarak ifade edeyim. Ben eylemselliği ve silahlı konumu bitirebilirim. Ama devletimizin de atacağı af gibi adımlar olmalıdır diye düşünüyorum, dedi. Ben bu konu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bileceği bir konudur. Ama önce sen iyi niyetini ve yapacaklarını göstermelisin, dedim. Askeri hakim olmayacak. Ankara'da devlet boş durmuyordu. Dünyanın belki de gördüğü en kanlı terör örgütünün başı da olsa, her şeyin hukuki ve yasalara göre yapıldığını, yapılacağını tüm dünyaya gösterecekti. Bu amaçla uluslararası hukuk kurallarına uyulması gerekçesiyle Ankara 2 numaralı Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin asker üyesi yerine sivil bir hakim getirildi. Getirilen sivil hakim, 2 numaralı mahkemenin eski yedek üyesi olduğundan konuya zaten vakıftı. Duruşma stresi. 31 Mayıs 1999 günü yaklaştıkça avukat görüşme trafiği de artmıştı. Havalar da düzelmeye başlamış, çok sık hava muhalefeti yaşanmaz olmuştu. Bu arada Apo, benimle görüşme isteğini daha sıklıkla dile getirmeye başlamıştı. Avukatlarının yanına gelip gittikleri bir gün yanına gittim. Stresliydi. Duruşma tarihi yaklaşıyor ama sizinle sık görüşemiyoruz, dedi. Ben, senin mahkeme önüne çıkarılman ve bağımsız Türk mahkemelerinde yargılanmanla ilgili hiçbir problem yok. Katkıda bulunmak istediğini ve verdiğin sözlerde durup durmayacağını bütün kamuoyu duruşmada görecek, dedim. Onun tedirgin ve stresli oluşundan avukatlarının zaman zaman kafasını karıştırdıklarını anlayabiliyordum. Henüz benimle paylaşmıyordu ama kısa zamanda açıklayacağını hissettim. Başarılı inşaat çalışması. İmralı Adası'nda duruşma salonu ve diğer eklentilerin inşaatı müthiş bir hızla devam ediyordu. O güne kadar geceli gündüzlü böyle bir inşaat işine hiç tanık olmamıştım. Bu arada adanın güvenliğinden sorumlu birimler işlerini en iyi şekilde yerine getiriyorlardı. Her biri kendi birliğinin ve kurumunun seçilmiş personeli olan bu arkadaşlar devletimizin de göz bebeğiydi. Güvenlikleri nedeniyle burada isimlerini vermeyeceğim ama bu önemli görevde onlar da tarihe isimlerini yazdırdılar. Burası sirk değil. Çeşitli makam ve mevkilerden adaya gelmek ve Apo'yu uzaktan da olsa görmek isteyenlerin olduğu bize söylenmişti. İnsanlar elbette sivil ya da asker, görev ve sorumlulukları gereği İmralı'ya gelebilir, inşaatı veya diğer tedbirleri yerinde görebilirlerdi. Ama sanki kafeste maymun görecekmiş gibi Apo'yu görmek istemeleri ciddi devlet anlayışıyla bağdaşabilecek bir şey değildi. Adanın güvenliğinden sorumlu komutana bu görüşümüzü bildirdim ve ben oradayken böyle bir saçmalık olmadı. Balık Bayramı. Apo'nun getirilmesiyle birlikte İmralı Adası güvenlik bölgesi ilan edilmiş, belli bir mesafeden sonra adaya yaklaşmak yasaklanmıştı. Tabii ki bunun en büyük sıkıntısını Marmara'nın balıkçıları çektiler. Ama bu zorunlu avlanma yasağı ada çevresinin adeta balık dinlenme merkezi olmasına neden oldu. İmralı'ya ilk geldiğim günden beri iskeleye bağlı bulunan mavi renkli eski bir tekne gözüme çarpıyordu. Teknenin adı Bereket'ti. Cezaevi 2. Müdürü Mustafa Bey'e bu teknenin sağlam olup olmadığını sordum. ''Merak etmeyin, sağlam. Ayrıca balıklar neredeyse karaya çıkacaklar. Farkında mısınız?'' dedi. Adamcağız balığa niyetlenmiş ama çekiniyormuş. Onu söylemek istiyordu. Sonradan kalp krizinden hayatını kaybettiğini öğrendiğim Cezaevi 2. Müdürü Giresunlu Mustafa Bey'i de rahmetle anıyorum. Bereketle ilk seferimiz oldukça bereketli oldu. O akşam İmralı'da görevli, sivil, asker, herkes sarı kanat ağırlıklı bir balık bayramı yaptı. Apo acele görüşmek istiyor. Yine avukatlarının gelip gittiği bir gün benimle İvedi görüşebilmek için cezaevi müdürlüğüne başvurduğu haberi geldi. Akşam üzeri yanına gittim. Tedirgindi. Duruşmaların başlamasına da çok kısa bir süre kalmıştı. Bugün avukatlar geldiler. Onlarla görüştüm, dedi. Mahkemeye çıkmadan sizinle görüşmek istedim, diye devam etti. Kafasındaki ikilem içinde olduğu konuyu anlatmak istediğini anladım. Seni dinliyorum, dedim. Apo, avukatların bana dediğine göre mahkemenin yani yargılamanın başlayabilmesi için önce kimliğimin ibrazı gerekiyormuş. Ben kimlik bilgilerimi mahkeme heyetine söyleyecekmişim. Eğer bu olmazsa, yani kimlik tespiti yapılmazsa, uluslararası hukuk normlarına göre yargılama başlayamıyormuş, dedi. Yüzüne baktım. Apo, senin böyle bir niyetin, planın mı var? Eğer böyle bir şeye tevessül edersen, bugüne kadar söylediklerin, devletimin emrindeyim, kanı durduracağım gibi iddiaların havaya gider. Bizim seninle bir anlaşma veya pazarlığımızın olamayacağını, senin bağımsız Türk mahkemesinde yargılanacağını daha önce birkaç kez söylemiştim. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre bir sanığın sahip olduğu bütün haklara sen de sahipsin. Dilediğin gibi hareket et ama duruşmalardaki bu tavrının senin zaten bilinen niyetini pekiştireceğini de unutma, dedim. Kalktım, odadan çıkarken seslendi. Beni yanlış anladınız. Ben böyle bir tavır sergileyeceğimi ima etmedim. Ama bu hususu size ifade etmek istedim. Ben mahkemeye böyle bir dayatmada bulunmayacağım, dedi. Yarın tekrar gelirim, dedim ve çıktım. Kafasındaki oyun bozulmuştu. Binlerce müdahil talebi. Mahkeme önüne çıkacak olan terör örgütünün başı olunca PKK teröründen zarar gören binlerce vatandaşımız davaya müdahillik talebinde bulunuyordu. Elbette hepsinin katılması halinde bırakın duruşma salonunu İmralı Adası'nın tümünün bile yetmeyeceği bir durumu ortaya çıkardı. Ankara 2 numaralı Devlet Güvenlik Mahkemesi hakimleri bütün başvuruları titizlikle inceliyor, hangi müdahil ve müdahil avukatlarının katılacağına karar veriyorlardı. Basının müthiş ilgisi. Hem ulusal hem de uluslararası medyanın da duruşmalara yoğun ilgisi vardı. Elbette Türkiye'nin ve dünyanın gözü bu davanın üzerindeydi. Belki de dünyadaki en acımasız ve en çok can almış terör örgütlerinden biri olan örgütün elebaşı yargılanacaktı. Apo acaba ne diyecekti? Belki de şov yapacak, dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni zor durumda bırakacaktı. Duruşmalara katılma izni isteyen bazı basın mensuplarının böyle olmasını gönülden istediklerini çok iyi biliyordum. İç ve dış medyanın katılım için yoğun talepleri ince elenip sık dokunarak değerlendiriliyordu. Salonun kapasitesi belliydi. Girişten itibaren tarif etmek gerekirse tam karşıda mahkeme heyetinin kürsüsü, onların solunda iddia makamının yeri vardı. Apo'nun bulunacağı yer sağ tarafta kurşun geçirmez camdan imal edilmiş, içine özel ses düzeneği yapılmış bölmeydi. Cam kafese giriş hemen arkasındaki kapıdan olacaktı. Salonun sol tarafı blok halinde müdahil avukatlar ve müdahil şehit ailelerine ayrılmıştı. Sağ blokta Apo'nun avukatları oturacak, onların hemen yanında da gazeteci ve televizyoncular yerleşmiş olacaktı. Ben bu blokların arka tarafında, dışarıdan bakıldığında içi görünmeyen ama içeriden salon tamamen görünen aynalı cam kaplı bir bölmede bulunacaktım. Aslında Apo'da ben de camlı bölmelerde bulunuyor olacaktık. Şehit yakınlarının acılarını paylaşacağım. Duruşmaların başlamasına bir gün kala tekrar yanına gittim. Sanki uzun zamandır karşılaşmıyormuşuz gibi beni karşıladı. Hemen konuya girdi. Benden mahkemenin birinci günü kimlik bildirimi yapmamam istendi. Böylece mahkeme başlamamış olacaktı. Ayrıca kalkıp komplo sonucu buraya getirildim, mahkemeyi reddediyorum gibi dayatmalar sergilemem tavsiye edildi, dedi. Ben cevap vermeyince o devam etti. Ama ben böyle bir gerginlik olmasını istemiyorum. Bu yüzden kimlik bildiriminde bulunacağım. Daha sonra sizce de uygunsa söz isteyip genel bir konuşma yapacağım, dedi. Ben araya girdim. Sizce uygunsa lafı doğru değil. Sanık olarak mahkemede tavrını kendin belirleyeceksin. Ama tüm davranışlarını iyi hesap etmelisin. Örneğin, yakalandığından bu yana herhangi bir manevi veya fiziki dayatma ve baskı gördün mü, dedim. Cevap verdi. Kesinlikle böyle bir şey yaşamadım, dedi. Ben, o halde bunu konuşmanda belirtmelisin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni uluslararası kamuoyu nezdinde karalamak, küçük düşürmek ve işkenceci devlet diye yaftalamak isteyenlerin heveslerini kursaklarında bırakırsın, dedim. Apo devam etti. Evet, aynen öyle yapacağım. Ayrıca salonda şehit aileleri olacaksa, gelecekteki barışımız için onlara hitaben de acılarını paylaştığımı söylemek istiyorum, dedi. Ben, doğru düşünmüşsün. Şehit aileleri senin bulunduğun cam bölmeden bakınca sana göre sol uzak taraftaki blokta bulunacaklar. Onlara dönerek konuşman uygun olur, dedim. Siz de orada olacaksınız, değil mi? Dedi. Evet ama sen beni göremeyeceksin dedim. Büyük gün. 31 Mayıs 1999 günü sabahı İmralı Adası'nda gün çok erken başladı. Bütün televizyon kanalları Mudanya iskelesine canlı yayın araçlarını konumlamışlar, erkenden haber yorum şeklinde yayına başlamışlardı. Adaya gelme izni olanlar deniz yoluyla getiriliyor, göz okuma sisteminin kurulduğu turnikelerden geçip salona alınıyorlardı. APA'nın avukatları da Gemlik iskelesinden gemiyle İmralı'ya getiriliyordu. Hemen herkes ilk duruşmada neler olacağını heyecanla bekliyor, çeşitli yorumlar yapıyorlardı. Ama sanırım en çok heyecan duyanlardan biri ben ve arkadaşlarımdı. Her ne kadar Apo kimlik bildiriminde bulunacağını, şehit ailelerine acılarını paylaşıyorum diye hitap edeceğini, devletin yakalandığından beri kendisine maddi ve manevi bir işkencede bulunmadığını söyleyeceğini belirtmiş olsa da, neticede o bir terör örgütünün başıydı. Bu konularda güven olmazdı. İçeriden ve dışarıdan birçok kişi onun PKK şov yapmasını bekliyor ve istiyordu. Apo'nun avukatları salonu terk ediyor. Salonda başlangıçta kısa süreli fotoğraf ve kamera çekimi hakkı sadece TRT televizyonu ve Anadolu Ajansı'na verilmişti. Elbette TRT bu satırların kaleme alındığı 2011 yılındaki TRT değildi. Salon dolmuş, herkes yerini almıştı. Sanığı özel bölmesine getirdiler. Cam bölmeye girdi. Herkes merak ve heyecanla ona doğru bakıyordu. Apo'nun da heyecanlı olduğu görülüyordu. Zaman zaman gözleriyle salonu tarıyor ama kimseyle göz göze gelmemeye özen gösteriyordu. Diğer camlı bölmenin içinde esas heyecanlı olan bendim. Bakalım Apo ne diyecek, nasıl bir tavır sergileyecekti. Mahkeme Başkanı Turgut Okyay Bey, kimlik tespiti için söze başlayınca Apo kalktı, önce sağına soluna ve avukatlarına baktı. Sonra anasının babasının adını, doğum tarihini, memleketini sakin bir şekilde söyleyerek kimlik bilgilerini verdi. Derin bir oh çektim. Artık duruşma başlayabilirdi. Birilerinin beklediği ilk olumsuzluk aşılmıştı. Kimlik tespitinden sonra mahkeme başkanından söz istedi. Kalktı ve yakalandığım günden bugüne kadar herhangi bir maddi manevi baskı ve işkence görmediğimi belirtirim, dedi. Sonra ona tarif ettiğim yöne doğru dönerek şehit ailelerine hitaben ben sizlerin acılarınızı paylaşıyorum, dedi. Ben diğer camlı bölmede müthiş rahatlamıştım. Apo bu sözleriyle ondan şov yaparak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni zorda bırakmasını isteyen ve bekleyenlerin bütün hayallerini yıkmıştı. Bu açıklamadan sonra yıllardır PKK bölücü terörünü destekleyen Avrupa ve ABD basınında Türkiye işkence yapmış uydurmaları manşet olamayacaktı. Bu durumdan ziyadesiyle rahatsız olan avukatlarından bazıları, başta Hasip Kaplan olmak üzere cübbelerini çıkarıp salonu değişik bir bahaneyle terk ettiler. Duruşma adabı ve hukuk. Duruşmalar sırasında en çok dikkati çeken husus, mahkeme heyeti ve Cumhuriyet'in savcılarının duruşma adabı ve hukuk kurallarına azami riayet etmeleriydi. Yargılanan sanık, 40 bin insanımızın kanından canından sorumlu da olsa, hiçbir şekilde azarlanarak sözü kesilmiyor, özellikle sanık avukatları zaman zaman sertleşen üslupları nedeniyle susturulmuyorlar, sanığın jandarmalar tarafından salon dışına çıkarılması talimatı verilmiyordu. Cumhuriyet'in savcıları ara kararlar için mütalaa verirken, sanık avukatı falancanın şu sözleri dolayısıyla suç duyurusu yapılmasına şeklinde taleplerde bulunmuyorlardı. Onlar kin ve duygularıyla konuya yaklaşmıyor, sanık ve avukatlarının beyan ve tavırlarını savunma hakkı kapsamında görüyor ve buna göre hareket ediyorlardı. Ülkeyi yönetenler sanık avukatları ile ilgili çeşitli uydurma senaryolarla gözaltı ve tutuklama kararları çıkarttırıp onları da sabahın köründe polis zoruyla aldırıp içeri tıktırmıyorlardı. 2011 Silivri'sinde devam eden yargılamalara bakıldığında insan şaşırıp kalıyor. 1999 yılında terörist başını yargılayanlar mı yoksa uydurma Ergenekon, Balyoz ve benzeri davalarını icra edenler mi hukuken, vicdanen ve mantıken doğrusunu yapıyorlar? Bu sorunun cevabını tarih ve Türk milleti, Anadolu insanı verecek. Herkes ağlıyor. Duruşmalar süratle ilerlerken sıra müdahil avukatlarına ve hem müdahil hem de tanık olan şehit eşi Yıldız Namdar hemşireye gelmişti. Yıldız hemşire kürsüye çıktığında önce kendine hakim olmaya çalışarak kısık bir ses tonuyla konuştu. Daha sonra eşinin gözlerinin önünde yol kesme eylemi yapan PKK'lı teröristlerce özel arabasından indirilerek saldırıya uğraması kısmına gelince yüreğinden feryat şeklinde çıkan bir sesle Apa'ya dönüp haykırdı. "Hiç mi acımadın? Hiç mi vicdan yok sende?" diye devam etti. Salonda Apo ve avukatlarının dışında herkesin gözleri doldu. Herkes büyük bir acıyla sarsıldı. Mahkeme başkanı Turgut Bey dahi gözyaşlarını göstermemek için bir ara kalemini yerden alıyormuş gibi kürsünün altına eğildi. Yıldız Namdar, ülkemizdeki binlerce şehit yakınının yaşadıklarını, çektiklerini dile getiriyordu. Yürek dayanmıyordu. Bütün bunların sorumlusu ise sanık sandalyesinde oturuyordu. Nihayet bağımsız Türk yargısının karşısındaydı. Bu durum acı dolu yürekleri bir nebze olsun serinletiyordu. 7. ayrımın sonu, sayfa 103.